Ayrım 25.
Muhtarın yavaş yavaş gene ağzı kuruyordu. Gözünü açtın baktın ki arkadaşı da yanında anadan uryan, öyle mi? Anadan uryan. Sonra sefer emmime deyim ki bir aydan sonra baktım ki 4 delikanlı daha geldi. Bana bir fistan giydirdiler. Alakömeç ormanına götürdüler. Onlar da dağda bir dama koydular beni. Gene anadan uryan ettiler. Onlar da çok tuttular orada beni. Sonra 5 kişi geldi, beni onlardan aldı. Kımıldar yürür halim kalmamıştı. Sırtlarını aldılar. Kurt koyağına götürdüler. Kurt koyağında bir koyun damında döve döve oynattılar beni. Oradan Çitiloğlanlı köyüne verdiler. Çitiloğlanlı'nın delikanlıları dövüş edince birbiriyle, bir tanesi ötekini vurunca beni jandarmaya verdiler. Bir ayda jandarmaların yanında kaldım. Oradan o gavur beni geldi, avradımdır diyerekten aldı. Mağaraya gene götürdü koydu. Bana çok yüreği yanıyordu, ağladı. Bana çok iyi baktı. Bal yağ getirdi, yedirdi. Bir ay içinde topladım, iyi oldum. Ama bana gene giyit vermiyordu. Anadan üryandım. 5 ay giyit yüzü görmedi sırtım. Ben iyi olunca köylerden oğlanlar geliyor, beni görüyorlardı. Bir sabah baktım ki sen geldin sefer emmi. Seni görür görmez ayağına kapandım, aklında mı? Muhtar yüzünde belli olan büyük bir kederle. Mağaranın kapısında anadan üryan ayağıma kapanınca ben ne yaptım? Kız başını kaldırdı, minnet dolu gözlerle muhtara baktı. Sen de kaputunu çıkardın, hemen üstüme örttün. Sonra da giydirdin. Sonra gece oluncaya kadar dağda bekledik. Sen tabancanı çektin, öyle bekledin beni. Kimse yaklaşamadı bize. Gece olunca da aldın beni, eve getirdin. Söyle kızım, sen uryanken sana hiç elim değdi mi? Bir şey yaptın mı? Kız gene yaş dolu gözlerle minnetle ona baktı. Ben seni gelip bulmasam ne olurdun? Bir de karnında çocuk. Kız ölürdüm dedi. Zaten soğuktan buyuyordum. Muhtar ayağa kalktı. Kır İsmail'e doğru yürüdü. Kır İsmail başını kaldırdı, ona baktı. Yüzünden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Öyle donuktu. Yalnız göz çukurlarında birer damla yaş vardı. Muhtar eğildi, elini omzuna koydu. Kır İsmail kalkmaya davrandı, kalkamadı. Sonra ellerini yere dayadı, kalktı. Muhtar gözlerini gözlerinin içine dikti. Kızı nasıl ellerinden alıp getirdiysem, onları da öyle bir perişan, perperişan edeceğim ki alem de şaşacak. Cümle alemin parmağı ağzında kalıp, muhtar olunca böyle olmalı. Böyle köyün babası, hısımına, akrabasına, böyle sadıkana, böyle bağlı insan olmalı. Böyle insanoğlu insan olmalı diyecekler. Kızın söylediklerini duydun ya, bundan sonra var da git, başkalarıyla birlik ol. Bırak da beni, el içinde yalnız koy da öz teyzenin oğlunu. Sertçe elini yeniden omzuna koydu. Kır İsmail bir söze varamadan oradan ayrıldı. Kadınsa ayağa fırlamış, ayakta kala kalmış kocasının yanına gelmişti. Sen var da diyordu, taşbaşın oğluyla git. Ben çocuklarımla Sefer Efendi'nin yanında kalacağım. Bak, senin alamadığın öcümüz o alacak, bağırdı. Onun bana yaptığı iyilikten sonra kellemi bile kesseler, kanım muhtarımızdan yana akar. Duydun mu İsmail? Bunu muhtar duydu, sevindi. Yakınlarındaki köylüler de duydular. Muhtar doğruca Uyuz Oğlan'ın evine gitti. Uyuz Oğlan göçünü her zaman obanın dışında, köylünün uzağına kurardı. Gündüz böyle obadan uzaktakileri gezmeliydi. Gece de ötekileri, daha dişlileri. Uzaktan seslendi. Hey Mahmut, orada mısın? Yanına geliyorum. Mahmut ayağa kalktı, sevindi. Köyün koca bir muhtarı evine ayağına kadar geliyordu. Buradayım emmi, buyur, diye onu yolda karşıladı. Mahmut'un sevinci muhtarın gözünden kaçmadı. Söyle bakalım, nasılsın Mahmut oğlum? Sen de gittin mi taşbaşın toplantısına? Mahmut heyecanlandı. Yok, tövbe tövbe, ben muhtar emmimle bileyim. O nerede, ben oradayım. Öl dediği yerde ölür, kal dediği yerde kalırım. Avradım da öyle, çocuklarım da öyle. Hart hart kaşınıyordu. Uyuz Mahmut tamamdı, tamamdı ama varıp evine azıcık oturmalıydı. Hoşuna giderdi fıkaranın. Fıkara kısmına bir parça güleç yüz göster, onlara dünyayı bağışlarsın. Kondukları yere vardı. Uyuz Mahmut'un konağında ağzı kırık bir tencere, bir de yağ dolu rakı şişesinden başka hiçbir şey gözükmüyordu. Çırılçıplak boydak gelmişti. Köydeki evi de dop dolu değildi ki, o da tam takır. Şu fıkara kısmına ne de iyi olur diye düşündü. Ama ellerine birazcık bir şey geçmesin, bitleri kanlanmasın azıcık, burunları havayı döver. Allah bunlara diş versin de tırnak vermesin. Bunların böyle iyi, böyle masum, böyle tertemiz çocuk gibi kalabilmeleri için gün yüzü görmemeleri gerek. Allah da o sebepten bunlara vermez. Bozulmasınlar diye. Uyuz'un karısı telaşlandı. Evlerine gelen koskoca muhtarın altına serecek bir palazları da yoktu. Çaresizlik içinde döndü durdu. Muhtar, oturmayacağım bacım dedi. Dedim ki varayım bakayım şu bizim deli oğlan ne halde? O derdi daha çekiyor musunuz? Kadın gözlerini yumdu, başını eğdi. Duydum ki çocuklara da bulaşmış öyle mi? Kadın gene başını eğdi, üstü başı paramparçaydı. Kocaman ayakları kapkara, yarık yarıktı. Çocuklar çırılçıplaktılar. Sana demeye geldim ki bu kış köye dönünce şube reisine gideceğim, yalvaracağım, seni mutlak asker ettireceğim. Olmaz olası baban yaşını küçük yazdırmış. Gerekirse yaşını da büyüteceğim. Sen bu kış mutlak asker olacaksın. Askerliğe gidince de orada seni hastaneye alacaklar. Seni bir iyice ilaçlayıp anadan doğmuş gibi edecekler. Mıstığı bilirsin, kelçenin oğlunu da bilirsin. Biri 10 yıllık, birisi 15 yıllık uyuzdu. Karının oğlu da, Külüstür Veli de öyleydi. Uyuz olmayan mı vardı ki? Onları baktım ki, mümkünü yok uyuzları iyi olmayacak, gönderdim askere. Gönderdim askere, uyuzlarını iyi ettiler. Tosun gibi döndüler askercilikten. Bu uyuz kısmı bir bela hastalık. Askerden başka yerde iyi edilmez. Çok pamuk topla bu yıl. Ölmez sağ kalırsam seni asker ederim bu kış. Sonra izinli gelirken varırsın komutana. Böyle böyle hal keyfiyet bizim evde dersin. Avradım çocuklarım da benden beter dersin. Komutan bir koca şişe ilaç verir sana. Getirirsin, sürersin. Sürersin avrada çocuklara, onlar iyi olurlar. Bu babalığı sana yapacağım. Sen uyuza düşeli 6 yıl oldu öyle mi? Mahmut kıvançla gülerek çok oldu dedi. Sonra muhtara yaklaştı. Amanın emmi, tövbe tövbe. Ben senin yolundan sapar mıyım hiç? Sen beni bu yıl bir asker edersen bir an önce kulun olurum. Kalın bir sesle başını sallayarak ederim ederim dedi, yürüdü. Uyuzun evinin ötesinde Zalaca'nın evi vardı. Muhtarın iyi ahbabıydı. Zalaca bir leğende bir şeyler yıkıyordu. Gözü ona ilişti. Kimseyi dinlemez, lafı çok, kimseyi takmaz. Kendi başına buyruk bir karıydı Zalaca. Zapt olunacak kalenin zorlu taşlarından biriydi. Malı mülkü, tarlası da vardı. Kocası, çocuğu, kimi kimsesi yoktu. Kocasını evlendiğinden bir ay sonra alıp askere götürmüşler, bir daha da dönmemişti. O da bir daha kocaya varmamış, tarlasını kendi sürmüş, ekini kendi biçmiş, ineğini sağmış, yağını bir gramını bile yemeden satmış, para yapmıştı. Bu köyden paralı oydu, gömüsü var derlerdi. Gömüsünün yerini kimse bilmezdi. Kardeşlerin oğulları, kızları vardı ya, akraba olarak, onlara hiçbir şey koklatmazdı. Ölünce gömüsü de, varı yoğu da toprakta kalacaktı. Muhtarı bir hafta öncesine kadar çok sevmişti. Şimdi ise taş başa dönmüştü. Zalaca karı gece gündüz düş görürdü. Belki 50 yıldır her önüne gelene düşünü anlatır, yorumlatırdı. Muhtar ondan bir şeyler koparabilmek için kasabanın zırıltı bir düş kitabı almış, Arzuhalci Yanık Hakkı'yı okutmuş, koca kitabı aşağı yukarı ezberine almıştı. Zalaca karı her düş yorumlatmaya geldiğinde ona birkaç yumurta, biraz para, bir parça yağ, yoğurt getiriyor, düşlerini söylüyor, o da her zaman onun düşünü iyice yoruyordu. Eğer düş çok iyi yormaya uygunsa ondan daha çok yumurta, yağ, para istiyordu. Köylü dedikodu yapıyor, bu deli karının kazancı muhtar için diyorlardı. Başucunda durdu, Zalaca karı başını kaldırmadı. Muhtar onun kendisini ta uzaktan görmüş olduğunu biliyordu. Karşısına geçti, çömeldi. Zalaca karı gene başını işinden kaldırmadı. Hey bre Zalaca dedi muhtar, ne o? Yüzünü eğersin bize karşı, babanı mı öldürdük ki? Bir kötülüğümüz mü dokundu size? Zalaca başını kaldırdı soğuk soğuk. Yok bre kardeşim, sana ne demeye yüzümü eğeyim ki? Ne yaptın ki bize? Başını geri eğdi. Muhtar onun bu haline gevrek gevrek güldü. Köylü seni şişirmiş, bana karşı seni iyice doldurmuşlar. Ben o kitabı, o düş kitabını sırf senin için, amanın şu avradın güzel düşleri araya gitmesin diye aldıydım. Getiren onu ta Kabe'den getirmiş. Peygamber Efendimizin eli değmiş o kitaba. Bir düş kitabına Peygamber Efendimizin eli değmemişse o kitap hiçbir düşü hayra yoramaz. Köylü sana diyor ki, o muhtar seni soyup soğana çeviriyor diyor. Sen de inanıyorsun onlara. Biri hatun bacım, sen de biliyorsun ben o kitabı 10 sarı altına aldım. 2 altın da Arzuhalci'ye verdim. Bir ayda okuttum. Senin için bir iyice ezber ettim. Sırf senin için. 2 yumurta, azıcık yağ, birkaç kuruş veriyorsun ama canını da kurtarıyorsun. Ben senin düşünü yormasaydım o kar yılı, sen de yola çıkar ötekiler gibi kar altında kalmaz mıydın? Ben senin düşünü yormasaydım o zelzele günü, sen de ötekiler gibi içeride yatar, damın altında kalıp ölmez miydin? Ben olmasaydım sen o sele girer, boğulup gitmez miydin? Ben o kitabımıza 10 sarı altın verdim. İki de Arzuhalciye. Yıllar yılı senden bu 16'nı çıkarabildim mi ki? Senden başka da bu kitapta kimin düşüne baktım. Kitabın kızlığı bozulmasın diye sırf senin düşlerine baktım. Öyle değil mi? Üstümüzdeki koca Allah şahit ki bir senin düşüne baktım. Saraylar bağışlamış gibi ne yüzüne eğersin bana? Ben de bundan böyle senin düşüne bakmam anam. Gider öteki köylülerin düşüne bakarım. Etek etek de para kazanırım. Zalacan'ın elleri durdu. Gözlerini muhtarın gözlerine dikti. Muhtar anladı ki öteki köylüler sözünü edince turnayı gözünden vurdu. Sözü sürdürdü. Ama o zaman kitabın kızlığı gider. Senin elinden çıkar o zaman. Belki de doğru söylemez. Gidip ötekilerin düşüne bakayım mı? Zalaca soğukça. Git bak kardeşim dedi. Peki gider bakarım. Sen hiç düş görmüyorsun bugünlerde herhal. Varsın kitabında kızlığı bozulsun. Vay kitap vay. 15 yıldır her Allah'ın günü senin düşlerini hayra yordu da bir yanlış bir şey söylemedi. Vay insanoğlu vay. Vay emeklerim vay kitap. İnsanoğluna güven olmaz. Çiğ süt emmiştir demedim mi? 15 yıl onun umudu olursun. Doğru yolu gösterirsin de seni kaldırır atarlar demedim mi? Düş görmez olunca da yüzüne bakmazlar demedim mi? Kuşçuoğlu'nun oğlu 40 altın verdi de vermediydim kitap seni. Sırf köylüm için. Başı sıkışınca köylüm darda kalmasın diye. Şimdi seni satacağım. Günahı onların. Gayrı düş görüp işi düşmeyenlerin boynuna. Bir gün gelir de düş görmeye başlarlarsa bakacaklar ki sen yoksun. O zaman taşlar alıp bağırlarını dövecekler ama sen o zaman bir kuş olmuş, kafesinden uçmuşsundur. Koltuğunun altındaki kitabı çıkardı, baktı, baktı. Evirdi, çevirdi, baktı, başını salladı. Acıklı bir sesle, vay kitap vay dedi, vay kitap vay. Kitabı sağ eline aldı, göğsüne bastırdı. Allah'ını seversen bacı, sen gayri hiç düş görmez mi oldun? Bu sözü söyledikten sonra sustu. Ortalıkta derin bir sessizlik oldu. Zalacan'ın elleri durmuş, yüzü gittikçe değişiyor, yumuşuyordu. Muhtarın gözünden kaçmadı gülümseyerek. Sen düş görmez olur musun sen? Dedi. Düş görmezsen ölürsün ama velakin ben kitabı satacağım. Sen gördüğün düşü söyle bari de. Zalacan yeğeni bıraktı, muhtara doğru yaklaştı. Satma kurban olduğum seferam, satma kitabı. Ne demeye satarsın? Senden ekmek istemez, su istemez. Muhtar. Bir işe yaramazsa neyleyim ki kitabı? Zalacan'ın dopdolu olduğu belliydi. Bir haftadır düşünü söylememiş, patlayacak hale gelmişti. Söyle, söyle bu geceki düşünü söyle bana. Söyle de hayra yorayım. Zalaca yutkundu. Bu gece düşümde, dedi durdu. Muhtar, hayırdır inşallahı ekledi. Bu gece bir dağ başındaydım. Kayalık, Sarp Dağbaşı. Sen hiç düş görmez olur musun? Ama ben bilirim. Sen köylünün ivasına uydun. Önce şuradan bir çimdik tuz getir de ver bana. Ondan sonra düşünü hayra yorayım. Zalaca kalktı, bir torbadan bir çimdik aldı, muhtara verdi. Muhtar tuzu ağzına attı. Bir şey almadan o kimsenin düşü yorumlanamazdı. Onun için muhtar tuz istedi. Ya para, ya yağ, ya bulgur. Bir şey almalıydı ki kitap doğru söylesin. Zalaca sevinçle karşısına geçti. Yüzünde deminki sıkıntıdan eser kalmamıştı. Alışkanlıkla. Dağ başında bir tek kocaman, dünya kadar kocaman açılmış çiçek gördüm. Bir geyik geldi, çiçeğin altına yattı. Geyiğin yanından bir delikanlı çıktı, bana yaklaştı, elimi tuttu. Yüzüne bakamıyordum. Sonra gözden yitiriverdim onu. Geyik bana baktı, gözleri bir adamın gözleri gibiydi. Öteden bir yılan çıktı, geyiğe yutuverdi. Korktum, bağırdım. Yılan dedi ki bağırma. Bana yumuşacık bir yatak serdi, yat dedi, yattım. Yumuşacık yatak, yatağa gün vurdu. Sonra yılan üstüme geldi, boğuluyordum. Uyandım ki kan tere batmışım. Gözlerini yalvarırcasına muhtarın gözüne dikti. Muhtar, buncacık mı diye hayretle sordu. Zalaca, daha çok var ya, şimdi sen bunları söyle. Muhtar sağ elinde tuttuğu kitabın üstüne sol elini koydu, gözlerini yumdu. Bedeni iki yanına birkaç kere sallandıktan sonra. Düşte dağ görmek, dağda makam tuttuğunu görmek büyük bir mülke, Çukurova büyüklüğünde bir mülke sahip olmaya veya büyük bir adamın, Demirgrat'ın, muhtarın himayesiyle iyi servete malik olmaya işarettir. Arafat dağına çıkmak, Hakk'a rücu edip Tanrısını ululadığına işarettir. Yani Tanrı seni çok sevecek demektir. Dağda taşa binmek evlenmesini, evli ise bir işle meşgul olmasına işarettir. Taşa çomak ile vurup su çıkarmak, zengin olacağına ve eğer zengin ise malının ziyadeleşeceğine işarettir. Yani çok çok dünya kadar malın olacak. Gelelim geyiğe. Geyik kutlu bir hayvandır. Görelim bakalım geyik üstüne kitap ne söylemiş, biz ne manalar çıkarmışız. Zalaca kulak kesilmiş, sevincinden kabına sığamaz bir hal almıştı. Bu da muhtarın gözünden kaçmadı. Sesini daha yumuşaklaştırıp, daha içi işlercesine derinden söylemeye başladı. Türkü gibi yanık yanık söylüyordu. Mis geyiği görmek, bir kadının güzel olduğuna, hürü melek olduğuna, ne kadar yaşlı olsa da Allah'ın onu tüm erkeklerin gözüne güzel göstereceğine işarettir. Geyiği kesmek, bir kadının Tuvana bir delikanlıyla yatacağına, o delikanlının onun için yanıp tutuştuğuna işarettir. Çok tatlı bir cimaya işarettir. Tadı damağında uzun zaman gitmeyeceğine de işarettir. Geyik derisi yüzmek, güzel, yabancı bir erkekle dal gündüz cima etmeye, sarılıp koklaşmaya işarettir. Geyik eti yemek 18'inde zengin, sana yanmış, sevdalanmış bir kocadan gelecek mala işarettir. Burası çok iyi, umutlu. Allah'tan hiçbir vakit umut kesilmez zalaca. Bütün bunlar iyi şeylere işarettir. Yılan görmek, yılanın koskoca bir geyiği yuttuğunu görmek, çok pamuk toplayacağına, pamuktan aldığın paranın bir taş altında saklandığında o paranın doğuracağına, çoğalacağına işarettir. Yılan senin üstüne gölge olmuşsa, sana yumuşak yatak yapmışsa, büyük bir kimseyle cima edeceğine işarettir. Çukurovalı bir ağayla, sonra senin cennete uçarak gideceğine işarettir. Ağzından yılan çıktığını görmek, yılanın üstüne geldiğini görmek, yatak yaptığını görmek, güvendiğin, seni seven birisinin aleyhine attığına işarettir. Onun aleyhinde bir daha bulunursan öleceğine işarettir. Zinhar bir daha o kimsenin aleyhinde atmayacaksın demektir. Ter içinde uyanmak da bu demektir. Ve de Müslüman bir kimseye düşman olduğuna işarettir. Ona kötülükten vazgeçip doğru yola sapacağına işarettir. Ejderha görmek kötü bir adamın peşine düştüğüne işarettir. Senin gördüğün de bir ejderhadır. Ondan hiçbir vakit millete bir fayda gelmeyeceğine işarettir. O adamın köylünün düşmanı olduğuna işarettir. Köylüyü sersebil, perişan edeceğine işarettir. Ama bunların hepsi sonunda büyük bir iyiliğe, bol aydınlığa işarettir. Yılanın kırmızı olması, senin gördüğün yılanın bir yanı kırmızıydı. Gecede iyi fark edemedin. Tuvana bir delikanlının gece gündüz senin aşkından yanıp kavrulduğuna, gece gündüz seninle cima edeceğine işarettir. Senin haberin olmadan seninle cima ettiğine işarettir. Terlemişti. Kitabın üstünden elini çekti, kitabı dudağına götürdükten sonra cebine koydu, ayağa kalktı. Zalaca da onunla birlikte ayağa kalktı. Kurban olduğum dedi Zalaca. Daha düşün vardı. Ben biriciğini söyledim ancak. Muhtar, satıyorum gayrı kitabı. Bir daha düşleri hayra yormak yok. Ha dedim, sana bir son iyilik daha edeyim. Zalaca'nın sevinçli yüzü birden keder içinde kaldı. Elinden en sevdiği bir şeyin alınmasıyla kahrolanların acısına düştü. Kurban olurum Sefer ağam. Satma şunu. Ben ettim, sen etme. Düşman sözüne uydum da sana gelmedim. O gelmediğim günler ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemiyordum. Deli gibiydim, patlıyordum. İçimde, bağrımın şurasında bir yangın vardı, boğuyordu beni. Şimdi ferahladım, üstümdeki yük kalktı. Verme kitabımızı ellere. O zaman ben neylerim ki? Bir daha da düşmana uyarsam, iki gözüm önüme aksın. Kandırdılar beni. Muhtar, Zalaca'nın duramayacağını biliyordu ama bu kadar çabuk yola geleceğini de kestirememişti. Korkma bacı dedi, korkma. Kızgınlığımdan söyledim. 1000 altın verseler de kitabımızı satmam. Bu kitabı kim yazdı? Elhac Mısırlı Kamil Efendi Hazretleri getirdi Yemen'den, Kabe'den. Hiç satılır mı? Bir daha ele mi geçer ki? Ama sen de bir daha öyle itlerin ivasına kanma. Sonra karışmam ha. Öteki geriye kalan düşlerini de aşağıda Çukurova'da tabir ederim. Şimdi sen git köyün içine, gördüğün düşü söyle. Taşbaşın köyü perişan edeceğini söyle. Düşte gördüğün ejderha odur. Köyü yutmak istiyor. Köyde geyik, anladın mı? Köylüye böyle ilanat ver ki herkes anlasın işi. Korkma, kitap bizim. Zalaca'dan ayrıldığında kendi kendine söyleniyordu. Vay taşbaş bay, vay yavrum vay. Sen benimle aşık atabilir misin? Senin arkanda bir adam korsam, sümüklü öksüzden başka bana da sefer demesinler. Evine gitti, komşudaki bir delikanlıya. Haydi git de çağır şu Köstüoğlu'nu dedi, şu Deyyus'u. Az sonra Köstüoğlu geldi. Muhtar onu görür görmez hışımla ayağa fırladı. Sağ elinin iki parmağını bir ok gibi gözlerine sokarcasına çaktı. Seni dedi, seni Deyyus. Şu parmaklarımı sokar, gözlerini çıkarıveririm. Ulan askercilikte ayağına ayakkabı giymedin. Giymeden bitirdin askerciliği. Kimin yüzünden? Desene gavur. Ben o anadan doğdu doğalı ayakkabı yüzü görmedi. Bizim köylü milleti ayakkabı bilmez diye arzu hal vermeseydim hükümete, sana ayakkabı giydirmezler miydi? Sana tezkere verirler miydi sanıyorsun? Nankör, haydi yıkıl karşımdan, söz istemem. Her bir yanı öfkeye kesmişti, öfkesinden titriyordu. Köstoğlu sinmiş, küçülmüş, bir tek kelime söyleyemeden oradan ayrıldı. Gene sert yanındaki çocuğa, git Tebdil Hava'yı çağır diye emir verdi. Tebdil Hava yakınlardaydı, duyunca ona doğru yürüdü. Köylü ötelerde durmuş, muhtarın yaptıklarını uzaktan takip ediyor, işin sonunun neye varacağını merakla bekliyordu. Uyuz, Zalaca, Köstoğlu, Kır İsmail, sonra da Tebdil Hava. Taşbaş da bekliyordu. Bekliyor, deli oluyordu. Bu deyusla başa çıkılamaz diye düşünüyordu. Kolları sıvadı, işe girişti ki aman Allah. Şeytan tüyü var bu herifte. İki lafta kandıramayacağı insan yok. Tebdil Hava geldi sert bir yüzle. Söyle, ne istiyorsun benden muhtar emmi diye sordu. Muhtarın deminki öfkesinden hiçbir şey kalmamış, inivermişti. Yüzü güleç, babacan, şefkatliydi. Gel otur hele, gel otur, gel yanıma. Yer gösterdi. Tebdil Hava ikircikli kala kaldı ayakta. Otursa mıydı? Canım gel otur, seni yiyecek değiliz oğlum. Bak Çukurova'ya ineceğiz. Belki sana bir şey yapabilirim. Sen de bu beladan kurtulursun. Yıllar yıl askere gidip gelmekten kurtulursun. Tebdil Hava Veremli'nin zor soluk alışlarıyla halsiz oturdu. Bir deri bir kemik kalmış, sapsarıydı. Şimdiye kadar niye derdime çare aramadın öyleyse diye gene aynı sert sesle sordu. O zaman bizimkiler güçlü değildi. Ellerinde hiçbir şey yoktu. Yeni kuvvetlendik, bilmez misin hayoğul? Çukurova'ya varınca bizimkilerin büyüğüne diyeceğim ki böyle böyle bu çocuk perişan. Ya askeri alın, hasta hasta, bitirsin askerliğini. Ya hastaneye sokun, iyi edin, ya da çürüye çıkarın diyeceğim. Hakka reva mı bu çocuğun hali? O kadar çok Tebdil Hava geldi gitti ki adını Tebdil Hava koydular köyde fıkaranın diyeceğim. Dayatacağım. Kaç ayın kaldı daha? Tebdil Hava 5 dedi. Epey var.